Ayrım 51, sayfa 268. Bir başka gerçek daha var. 1509 yılı Şah İsmail'in Anadolu Kızılbaş Türkmen boyları temsilcileriyle yaptığı Yıldız Dağı toplantısında Kızılbaş siyaseti bölünmüş, bir yanda başında Balım Sultan'ın kardeşi Kalender Çelebi'nin bulunduğu ve onun talibi Büyük Halk Ozanı Pir Sultan Abdal'ın sözcülüğünü yaptığı padişahın tacı ile tahtını ele geçirmeye yönelik Kızılbaş siyaseti. Diğeri ise Şah İsmail'in Safevi İran İmparatorluğu kurma siyaseti vardır. Yukarıda anlattığımız üzere bu tarihten itibaren Anadolu'dan 6-7 yıl önceki gibi akın akın Şah İsmail'in Kızılbaş ordusuna gidip katılan olmamıştır. Oysa ki Kızılbaş ordusunu oluşturan Kızılbaş Türkmen kabileleri de son yarım yüzyıl boyunca Azerbaycan ve İran'a göçüp yerleşmiş akrabalarından başkaları değildi. Gidenlerin amacı zaten Şah İsmail'in Anadolu'ya gelip kendi devletlerinin başına geçmesini sağlamaktı. Kurtuluşlarını Şah'a bağlamışlardı. İşte bu umut büyük çapta yok olduğundan dolayı aynı yılın sonunda Şah İsmail'in Dulkadiroğlu Alayüt Devli ile yaptığı savaşa Anadolu Kızılbaşları katılmamıştır. Şah İsmail de bu tarihten sonra doğuda fetihlere yönelmiştir. Dipnot 337. Geniş bilgi için bakınız İsmail Kaygısız Görmediğim Tanrı'ya Tapmam Alev Yayınları İstanbul 1996 sayfa 213-282. Birkaç yıl sonraki Şah Kulu Sultan ve ardından Nur Ali Halife başkaldırıları bağımsız Anadolu Kızılbaşlarının ayaklanmaları olarak kalmıştır. Şah İsmail onlarla ilgilenmemiştir. Yavuz'un yeğeni Şehzade Murad'ı her iki harekette de Kızılbaş yandaş olarak görmekteyiz. Ama Şah İsmail bu hareketlerin ikisine de sırtını çevirmiş, Osmanlı'dan yana tavır almıştır. Örneğin Şah Kulu başkaldırısının bastırılması sırasında Kırım'dan kurtulanların İran'a gittiklerinde kervan soydukları bahanesiyle hepsinin Şah İsmail tarafından yok edildiği bilinmektedir. Ayrıca birkaç yıl önce Kayseri'ye kadar gelmiş olan Şah İsmail isteseydi Sivas, Çorum, Tokat ve Amasya Kızılbaşlarını ayaklandırıp kendi adına hutbe bile okutan ve Erzincan'da kendisini bekleyen Nur Ali Halife'nin yardımına gelemez miydi? Gelebilirdi ama gelmedi. Fazla ayrıntıya girmeden söyleyelim. Yavuz'un tahta çıkar çıkmaz Kızılbaşlar hakkında Kemal Paşazade ve Müfti Hamza'ya fetvalar yazdırdıktan sonra 7'den 70'e defter edilerek giriştiği 40 bin ile 100 bin arasında Kızılbaşı katlettirmesi Anadolu Kızılbaşlarının siyasetine dönüktür, başkaldıranlara gözdağıdır. Ama yine de karşısında kaynağını Anadolu'dan almış bir Kızılbaş devlet yönetimi vardı. Onu yok etmekle Anadolu Kızılbaşlarına umutlarını tümüyle kesemedikleri bu yönetimin desteğini de kesmiş olacaklardı. Şah İsmail halifelerinden Nur Ali'ye yardıma gelseydi Büyük Kızılbaş kırımları da Çaldıran Savaşı da olmayabilirdi. Belki Şah ile Yavuz ya da başka bir Osmanlı padişahı arasında Timur Bayezid arasındaki parantez içerisinde Ankara 1402 savaşına benzer bir durum ortaya çıkardı. Kızılbaş ayaklanmalarını desteklemedi. Çünkü Şah İsmail Kızılbaşlık davasında ihanet içindeydi. Bu ihanete daha 1508'de Kızılbaş Ehli İhtisas Kurulu'nu dağıtıp Şah vekilliğini İranlı Şiilere vererek ve baş dinsel kurumu Sadri Caferi mezhebi üzerine işletmeye başlatarak adımını atmıştı. Yine de görülüyor ki çevresindeki Kızılbaş hanlar ve ordusunun baskısıyla Kılıç adlı bir halifesini Kızılbaş Kırım'ını incelemesi için Anadolu'ya göndermek zorunda kalıyor. Zaten Şah İsmail Yavuz ile savaş yapmaya gönülsüz duruyordu. Ancak bu savaşa Büyük Kızılbaş Kırım nedeniyle kendi ordusu tarafından zorlanmıştır. Yavuz tarafından gelen tahrikler de hesaba katılabilir. Yavuz Selim ordusuyla İstanbul'dan Çaldıran'a 5 ayda ulaştı. Sayfa 269. Yavuz Sultan Selim'in 514 yılı Nisan ayının 3. haftası sonunda İstanbul'dan Anadolu ve Rumeli Beylerbeyi ve Timari sipahilerinin kuvvetleriyle destekli 140 bin kişilik ordusuyla yola çıktı. Konaklama yerleri olarak özellikle zaviyeleri tercih ve ziyaret ederek ilerliyordu. Akbıyık zaviyesi, Karyi Işık, Bozüyük Zaviyesi üzerinden Seyit Gazi'ye ulaşmıştı. Seyit Gazi Zaviyesi'nde konaklama süresini uzatan bu Yavuz, burada Kapıkulu askerlerini sefer için biner akçe bahşiş dağıtmıştır. Sonra orduda yeni atamalarla görev bölümü yapmış, 20 bin kişilik timarlı sipahi Piştar, parantez içerisinde öncü, ordusunun başına Vezir Dukakinoğlu Ahmet Paşa'yı atayan Yavuz Selim, Karaca Ahmet Paşa'yı 500 süvari ile keşfe göndermiş. Mihailoğlu Mehmet Bey'i de Akıncıların başına geçirmiştir. Bu arada Seyit Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Yavuz Selim'in zaviye dervişlerine 100 bin akçe dağıttığını görüyoruz. Dipnot 338. M.C. Tekindağ, Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim'in İran Seferi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sayfa sayı 22, sayfa 59. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devleti sınırı içinde bulunan bu Alevi Bektaşi zaviyelerinden geçerek bir yandan onlara gövde gösterisiyle gözdağı vermiş, öbür yandan da usu durdukları takdirde kendilerine yardımcı olacağını göstermek istemiştir. Bu arada Konya'ya uğrayıp Mevlana'nın türbesini de ziyaret ettiği ve 100.000 akçe de oraya bağışta bulunduğu halde yukarıda adı verilen zaviyelerin bağlı bulunduğu Hacı Bektaş Veli dergahına uğramamıştır. Çok büyük olasılıkla Hacı Bektaş dergahı çevresi de Alevi kırımından nasibini almıştır. Ancak başında bulunan Balım Sultan'ın idam edilmemiş olması, çok geniş Alevi Bektaşi kitlesi ve özellikle Yeniçerilerin büyük tepki ve isyanına neden olacağı korkusuna bağlanabilir. Balım Sultan'ın 1511 Şahkulu isyanından beri dergahta gözaltında olduğu ve dışarısıyla ilişkisinin kesildiği kesindir. Yavuz'un ne zaviyelere yaptığı parasal yardıma ve ne de saldığı korku ve gözdağına güvenmediğini de görüyoruz. Sivas'ta 40 bin kişilik bir ihtiyat birliğini Şah İsmail ile karşı karşıya savaştığı sırada Anadolu'da olası bir Kızılbaş başkaldırısını bastırmak için bıraktı. Katliamın ardından sinmiş olan Anadolu Kızılbaşları öyle anlaşılıyor ki Şah Kulu ve Nur Halife başkaldırılarında yardımlarına gelerek Osmanlı ile savaşmayan Şah İsmail'in bu kez mutlaka savaşacağı ve Osmanlı'ya mutlaka yeneceğine inanıyorlardı. Şah İsmail'in Yavuz'u ta Azerbaycan içlerine değin çekmesinden bu umuda kaptırmışlardı kendilerini. Bu kadar yolu yürüdükten sonra Osmanlı ordusunun Kızılbaş ordusunu yenebilecek gücü kalacağını herhalde artık kimse inanamıyordu. Her alanda önlemini almış olan Yavuz Selim, Şah İsmail ile hiç değilse Erzincan dolaylarında karşılaşacağını bekliyor olmalıydı. Mama Hatun Kervansarayı'nı da geçip Çermük'e ulaştığı halde hala ortalarda görünmeyen Şah İsmail'e yazdığı mektuplarda ona hakaret ediyor, memleketi içerisinde yürüdüğü halde karşısına çıkamadığı ve kadınlar gibi korkup gizlendiğini, bir sultanın süslü kaftanlar içinde dolaşacağına zırh giymesi gerektiğini yazıyor. Kendisinin de miğfer yerine başörtüsü, zırh yerine de entari giymesini öğütlüyordu. Hatta ona bir kadın giysisi bile göndermişti. Bu hakaret edici söz ve davranışların arasında kafirliği, yani kızılbaşlığı terk edip Müslüman olması ve yönetimi bırakarak inzivaya çekilmesi istekleri de vardı. Dipnot 339. M.C. Tekindağ, AGY, sayfa 62. Burada bizce Yavuz, Şah İsmail'i 6-7 yıldan beri İranlı feodal bürokrasi ögesiyle denge kurarak eskiye göre egomanyasını oldukça zayıflattığı, Kızılbaş Türkmen askeri aristokrasisini ehli sünnete dönerek tümüyle terk etmesini öneriyor sanki. Şah İsmail'in kafasındaki İranlı unsur egemen kılma siyasetine Yavuz bu yola yardımcı olarak Kızılbaşları ortaklaşa tamamıyla yok edemeseler bile adam akıllı sindirerek siyaset meydanından uzaklaştırabilirlerdi. Elbette ki o zaman Şah İsmail İranlı bir Şii hükümdar olarak yerinde kalırdı. Dipnot 340. Osmanlı yönetimi bunu 16. yüzyılın son çeyreğine doğru İran'da Şii şeriatının egemen olmasına yaptığı katkılarla başardı. Kızılbaş Safevi Devleti, Şah Abbas'ın güçlenmesine bağlı olarak Kızılbaş Türkmen askeri aristokrasisi dağıtmış ve İran Şii Devleti'ne dönüşmüştür. Şahabettin Tekindağ'ın adı geçen makalesinde Şah İsmail'in bir Şii devleti kurduğu ve Anadolu'da Şiiliğin propagandası yaptığı, ki tarihçilerin büyük çoğunluğunun hemfikir olduğu, sözleri doğru değildir. Yavuz'un mektuplarında da Şeyhül İslam ve müftilerin toplu kırım fetvalarında da tek Şii sözcüğü kullanılmamıştır. Şah kitaba dönüş. Şah İsmail'in Yavuz'un mektuplarına verdiği yanıtlardaki yumuşaklıktan sözünü ettiğimiz siyasetine uygun olarak anlaşma niyeti seziliyor. Mektuplarında Yavuz Selim'i kendisiyle savaşa zorlayan nedenleri dilemekte, Ali Osman hanedanı ile iyi geçinmek istediği ve savaşın kendisi için iyi olmayacağı ve Timur Bayezid savaşı sonrası karışıklığa düşeceklerini belirtiyordu. Ayrıca hiç de hak etmediği hakaretlerine karşılık olarak ise bu sözleri bir padişah değil olsa olsa Afyon çekmiş sarhoş katipler yazmıştır diyerek Afyon dolu bir altın kutu gönderiyor. Çaldıran, Kızılbaşların birliği için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Sayfa 271. Şah İsmail'in bu niyetinin uygulamaya konulması, yani Yavuz'la savaş yaparak değil de anlaşmalar yoluyla Osmanlı-İran arasındaki sorunları çözme yoluna girmesine, Kızılbaş askeri aristokrasisinin beyleri fırsat vermediler. Her ne kadar bu Kızılbaş Türkmen beyleri Kızılsarayı'da elde ettiği geniş imparatorluk coğrafyası içerisinde Şah İsmail tarafından Hansa Batı ile valiliklerine atanarak ya da geniş timar arazileri bağışlanarak merkezden uzaklaştırılmışsa da Yavuz'un asıl amacının kendilerine dönük olduğunu anladıklarından Şah'ı savaşa itiyorlardı. Şah İsmail aslında onları merkezden uzaklaştırma ve birbirine rakip duruma getirme yoluyla temeldeki inanç ve güç kaynağı Anadolu'ya dönük kızılbaşlık siyasetini parçalamış ve kendi öz güçleriyle baş başa bırakmıştı. Yavuz Selim'in 1513 yılı sonlarında yaptığı Büyük Kızılbaşlık Toplu Kırımı, Usta Calu, Afşar, Varsak, Dulkadirlu, Rumlu, parantez içerisinde Orta Anadolu, Şamlı, Kacar ve Karamanlı Kızılbaş Türkmenlerinin hanlarını, siyasetlerini batıya yani Anadolu'ya yöneltmekle birleştirmişti. 80 bin kişilik büyük bir süvari gücü oluşturup eski günlerin coşku ve heyecanı içinde Şah İsmail'i Anadolu'ya gönülsüz de olsa onlar yönlendirdiler. Bu nedenle Çaldıran, Kızılbaşların birliği için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Savaşın kazanılması birliği sağlayacak, yitirilmesiyle ise büyük parçalanmayı getirecek. Şeriatçı Osmanlı yönetimi, Osmanlı-Safevi sınırının geçtiği Kayseri, Sivas, Suşehir'den itibaren tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun artık tam egemeni olarak Anadolu'da büyük çoğunluk oluşturan Alevi Bektaşiler, yani Kızılbaşlara baskı ve zulmü artırarak onları sindirmeye çalışacaktı. Savaşın başında gösterilen büyük taktiksel hatalardan anlaşıldığına göre, Şah'ın yakınında bulunan bazı hanların Anadolu'ya dönük Kızılbaş siyasetine olumlu bakmadıkları anlaşılıyor. Şah'ın en yakınındaki Şah vekili olarak Seyyid Nimetullah oğlu, Emir Nizamüddin oğlu Abdülbaki Sadır, parantez içerisinde dinsel işleri yöneten, Seyyid Şerif Cürcani'nin torunlarından Seyyid Şerif, Meşhet nakibi Seyyid Mehmet Kemune gibi İranlı ulema ve Kızılbaş emirlerinden Şamlı Durmuş Han onu çok etkiliyordu. Yavuz'un Çaldıran seferini ayrıntılı işleyen Şahabettin Tekin de bu siyasetin farkında olmadığı için yaptığı yorumlar aktardığı doğruları geçersiz kılıyor. Şöyle yazmaktadır. Osmanlı savaş tekniğini iyi bilip daha Çaldıran tepelerindeyken Selim'e hücum edilmesini Rumlu Nur Ali Halife ile birlikte teklif eden Usta Calu Mehmet Han'ın savaşın planını hazırladığı anlaşılmaktadır. Dipnot 341. Ş.Tekindağ AG'ye sayfa 67. 1512'de büyük bir ayaklanma hareketini yönetmiş, üzerine gönderilen birkaç Osmanlı ordusunu yenmiş ve valiliğini yaptığı Erzincan'da Şehzade Murat ile birleşip Üsküdar'a kadar rahatça ulaşabilen bir güce sahip olarak Şah İsmail'i beklemiş olan Nur Ali Halife, elbette ki Osmanlı savaş tekniklerini iyi biliyordu. Usta Calu Mehmet Ağa'na gelince 1501 yılından beri Şah'a çok yakın askeri kumandanlarından biriydi. 1509'da Dulkadirli Alaaddin ile yaptığı savaşın arkasından teslim olan Diyarbakır'a vali olarak atanmış ve Kürt beylerinden bazılarını yenerek Kürdistan'ın büyük bir kısmını Kızılbaş Safevi Devleti'ne bağlamıştı. Gerçi Faruk Sümer inanmakta tereddüt gösteriyor ama Lütfi Paşa ve Hoca Saadettin gibi Osmanlı tarihçilerinin diğer Bekir velisi Usta Calu Muhammed Han Osmanlı hükümdarına pervasızca mektuplar yazarak onun sefere çıkmasına sebep olduğu gibi Şah'ı da Selim ile savaşmaya teşvik etti. Dipnot 342. Faruk Sümer, Safevi Devleti'nin kuruluşu ve gelişmesinde Anadolu Türklerinin rolü. Ankara 1992, sayfa 20-30-39. Ortak ifadeleri bizce doğrudur ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız siyasetle üst üste düşmekte ve uyumlu görünmektedir. Rumlu Nur Ali Halife ve Usta Calu Muhammed Han, Osmanlı ordusunun tepelerinden inip Çaldıran Ovası'nda savaş düzenine girmeden hemen saldırılmasını yapılan Meşveret Meclisi'nde önermiş ve şiddetle savunmuştur. Diğer birçok Kızılbaş Türkmen beyleri tarafından kabul gördüğü halde Şah'ın üzerinde geniş nüfus sahibi ve dolayısıyla Safevi İran, parantez içerisinde milli devlet siyaseti yandaşı Şamlı Durmuş Han, Usta Calu Muhammed Han'a "Senin borun Diyarbakır'da öter" diyerek karşı çıkmıştır. Dipnot 343. F.Sümer AG'ye sayfa 40 dipnot 60. Bu karşıt siyasi muhalefet savaşın Kızılbaş ordusu tarafından kazanılmasına engel olmuştur. Şahabettin Tekindağ'ın yanlış bir yorum içinde ileri sürdüğü gibi eğer savaş planını Usta Calu Mehmet ile Rumlu Nur Ali Halife yapmış olsalardı tarihin seyri değişmiş olacaktı.